Ayrım 44.
29. Bölüm. Davidov yemeğini yedikten sonra odasına çekildi. Kısa süre önce postadan getirilmiş olan gazetelerini gözden geçirmek için masanın başına daha yeni oturmuştu ki birinin pencereye hafif hafif vurduğunu işiterek gidip pencereyi araladı. Nagunov ayağını dışarıdaki tümseyin üzerine koyarak boğuk bir sesle ''Hazırlan, görülecek bir iş var. Şöyle çekil de içeri gireyim, olup bitenleri anlatırım.'' dedi. Esmer yüzü sapsarı, aynı zamanda çok ciddiydi. Hafif bir hareketle ayağını pencerenin kenarından aşırdı, içeri atlayarak aralıksız bir iskemlenin üzerine oturdu. Yumruğunu dizine indirerek ''Sana söylemiştim ya Semyon, işte dediğim gibi çıktı. Sonunda birini yakaladık.'' diye söze başladı. Tam iki saattir Ostronov'un evinin önünde pusuda yatıyordum. Baktım orta boylu biri geliyor. Dikkatle etrafına kulak vere vere yürüyor. Demek ki o heriflerden biri diye düşündüm. Bu gece pusuya yatacağım yere azıcık geç gelmiştim. Hava iyice kararmıştı. Daha önce tarlaya gitmiştim. Bu yüzden geç kaldım. Belki de o heriften önce başka biri daha gelmiştir. Kim bilir. Sözün kısası şu. Hemen gidelim. Yolda Razmetnov'u da yanımıza alalım. Fazla gecikmezsek herifleri Luke için orada elimizle koymuş gibi avlarız. Hepsini yakalayamasak bile hiç olmazsa birini ele geçiririz. Davidov elini yastığının altına soktu, tabancasını çıkardı. İyi ama herifleri nasıl yakalayacağız? Seninle burada bir plan kuralım. Nagunov bir sigara tellendirerek hafifçe gülümsedi. Eskiden böyle şeyleri çok yaptığım için bu işler artık bana pek yabancı değil. Bana kalırsa şöyle yapalım. O gördüğüm kısa boylu herif var ya, kapıyı çalmadı. Demin yaptığım gibi Luke için penceresine vurdu. Biliyorsun, Yakov Luke için evinde penceresi avluya bakan bir oda vardır. O haydut herifin sırtında gocuk mu yoksa muşamba mı ne, öyle bir şey vardı. Karanlıkta pek iyi göremedim. Pencereye hafif hafif vurdu. İçeriden biri Luke iç mi yoksa oğlu Semyon mu, her kimse kapıyı araladı. Adam içeriye girdi. Basamaklardan yukarı çıkarken arkasına dönüp baktı. Kapıdan içeri girdiği sırada bir daha baktı. Ben çitin öbür tarafında yattığım için hepsini gördüm. Bir kere sakınacak hiçbir şeyi olmayan bir insan öyle kurt gibi sağa sola bakınarak yürümez. Benim teklifim şu. Biz ikimiz gidip pencereye hafif hafif vururuz. Andrei de avlunun öbür tarafında pencerenin yanında bekler. Kapıyı kim açarsa biz de ona göre davranırız. Zaten ben evin içini biliyorum. O dediğim odanın kapısı sağdan birinci kapıdır. Sofaya girer girmez sağ tarafta. Göreceksin, o odanın kapısı kilitli olacak. Belki de onu kırmak zorunda kalacağız. Biz ikimiz içeri gireriz. Bu sırada eğer biri pencereden atlayıp kaçmaya kalkarsa onu da Andrei vurur. Bu gece misafirlerini kolayca canlı canlı ele geçirebiliriz. Göreceksin, pek kolaycana. Ben kapıyı kırarım, sen geride durursun. En küçük bir aksaklık olursa hiç beklemeden odadan gelen en küçük bir patırtı üzerine oraya ateş edersin. Makar bunları söyledikten sonra gözlerini hafifçe kısarak Davidov'un gözlerinin içine baktı. Sert dudaklarında alaylı bir gülümseyiş belirdi. Sen o oyuncağı elinde evirip çevireceğine, şarjörünü emniyet mandalını gözden geçir. Şuraya bir kurşun koy, her şey düzene girsin. Gene buradan, pencereden çıkarız, kepengi de kapatırız. Nagunov ceketinin üzerindeki kayışı düzeltti, sigarasını yere attı. Önce çizmelerinin ucuna, sonra çamurlanmış koncuna bakarak gene gülümsedi. Bilmem hangi alçak heriflerin yüzünden üstümü başımı berbat ettim. Yerlerde sürünmekten, köpek yavrusu gibi. Şu halime bak. Ne yaparsın? Sevgili misafirlerimizi beklemek için ne hallerde yatmak gerekti? Neyse, sonunda biri geldi ya. Yalnız bana öyle geliyor ki onlar orada ancak 2-3 kişi kadar, fazla değiller. Bir ordu toplanacak değil ya. Davidov şarjörü çekip açtı. Namluya kurşun sürdü. Sonra tabancasını ceketinin cebine sokarak ''Bugün pek neşelisin Makar. Şuraya geleli 5 dakika olmadı. 3 defa gülümsedin.'' dedi. ''Nasıl gülümsemem? Sevinçli bir işe çıkıyoruz Sioma. Bu yüzden de gülümsüyorum işte.'' İkisi de pencereden çıktılar. Önce camı, sonra da kepengi kapadılar. Gece ılıktı. Aşağıdan, dereden hafifçe serinlik geliyordu. Köy derin bir uykuya dalmıştı. Günlük işler bitmişti. İleride bir yerde bir buzağı hafifçe bağırdı. Köyün öbür tarafında köpekler havladı. Ta yakında, herhalde saatini şaşırmış, uykusundan serseme dönmüş bir horoz vakitsiz öttü. Makar ile Davidov hiç konuşmadan Razmiyetnov'un evine yaklaştılar. Makar işaret parmağını bükerek hemen hemen hiç duyulmayacak kadar hafif bir şekilde pencerenin kenarına vurdu. Biraz bekledikten sonra yarı karanlıkta Andrei'nin yüzünü görünce "Gel!" anlamında elini salladı. Sonra tüfeğini gösterdi. Davidov içeriden Andrei'nin ciddi, ağırbaşlı, boğuk sesini işitti. "Anladım, geliyorum." Gerçekten de Razmiyetnov biraz sonra evin kapısında göründü. Kapıyı kaparken canı sıkılarak içeriye seslendi. "Her şeyi de bilmek istersin Nuyura. Köy meclisine çağırıyorlar işte, ne olacak yani? Eğlenceye gitmiyorum ya, sen uyu, öyle içini de çekme, çabuk dönerim." Üçü yan yana durmuşlardı. Razmiyetnov memnun memnun, "Ne o, yoksa birini mi yakaladınız?" diye sordu. Nagunov boğuk bir fısıltı ile ona olup bitenleri anlattı. Üçü beraberce hiç konuşmadan Yakovluk için avlusuna girdiler. Razmiyetnov sıcacık taş temele yapışırcasına sokularak yere sindi. Sırtı duvara dayalıydı. Tüfeğini dikkatle dizinin üzerine yerleştirdi. Sağ elinin bileğinde aşırı bir gerginlik olmasını istemiyordu. Önce Nagunov kapının önündeki basamaklardan yukarı çıktı, kapıya yaklaştı. Tokmağı hafifçe tıkırdattı. Osyonov'un avlusunda da evinde de derin bir sessizlik vardı. Ama uğursuz sessizlik uzun süre devam etmedi. Yakovluk için taşlıktan gelen beklenmeyecek kadar gür sesi ansızın etrafı çınlattı. "Kimdir böyle gece vakti oradan oraya sürten?" Nagunov, "Lukiç, seni gecenin bu geç saatinde uyandırdığım için özür dilerim ama önemli bir iş var. Seninle beraber hemen Sofoz'a gitmeliyiz. Geri bırakılması imkansız bir iş var," dedi. Bir dakikalık bir kararsızlıkla birlikte gene bir sessizlik oldu. Bunun üzerine Nagunov sabrı tükenerek, "Ne bekliyorsun, kapıyı açsana," diye emretti. "Sevgili arkadaş Nagunov, bu saatte misafir beklemiyorduk. Böyle karanlıkta, insan neyin nerede olduğunu, sürgüyü falan hemen bulamıyor ki. Buyurun, içeri girin." İçeriden çok sağlam olduğu belli demir bir sürgü çekildi. Kalın, sağlam kapı hafifçe aralandı. Nagunov var gücüyle sol omzunu kapıya verdi. Yüklendi. Kapı açılınca da Yakovluk içi duvara doğru fırlattı. Geniş bir adım atarak taşlığa girdi. Hemen omzunun üzerinden Davidov'a seslendi. "Bir şey yaparsa vur herifi." Nagunov'un burnuna oturulan bir eve özgü sıcak koku ile taze pişmiş bir yemek kokusu geldi. Ama kokuları falan inceleyebilecek vakti yoktu. Sağ eliyle tüfeğini tutuyor, sol eliyle kapalı duran odanın kapısındaki çengeli arıyordu. Pek sağlam kapanmamış olan kapıya bir tekme attı. "Kim var orada? Çıkın meydana, ateş edeceğim!" diye bağırdı. Ama ateş etmeye vakit bulamadı. Sözü biter bitmez bir el bombasının şapırtıya benzeyen sesi duyuldu. Sonra da gecenin sessizliğinde daha korkunç bir uğultu çıkaran bir makineli tüfek takırdamaya başladı. Onun arkasından kırılan bir pencere camının şıngırtısı, avluda tek bir silah sesi, sonra da birinin çığlık attığı işitildi. El bombasının parçalarıyla yüzü gözü paramparça olan Nagunov vurulur vurulmaz hemen orada ölmüştü. Odaya doğru atılarak karanlığa doğru iki el ateş etmeye vakit bulan Davidov ise makinelinin saçtığı kurşunların altında kalmıştı. Kendini kaybederek ağır ağır sırt üstü düştü. Acıdan başını geriye atmıştı. Sol elinde kurşunun kapı pervazından kopardığı bir tahta parçasını sımsıkı tutuyordu. Ama yaşama gücü Davidov'un dört yerden delik deşik olmuş geniş göğsünü kolay kolay bırakmıyordu. Arkadaşları gecenin karanlığında ayakları tökezlene tökezlene ellerinden geldiğince sarsmamaya çalışarak onu el üstünde evine getirdiklerinden beri bir kez olsun kendine gelememişti. Oysa ölümle bu çetin savaş başlayalı 16 saat olmuştu. Gün doğarken koşmaktan ağızları köpük içinde kalmış atların getirdiği bir araba ile bölgeden bir operatör gelmişti. Gençti ama yaşına göre çok ciddi bir adamdı. Davidov'un yattığı odada ancak 10 dakika kalmıştı. Bu süre içerisinde Gramyaçi log hücresinde kayıtlı üyelerle partiye kayıtlı olmadıkları halde Davidov'u çok seven kolhozcular mutfakta toplanmış, gergin bir sessizlik içinde bekliyorlardı. Ancak bir defa odadan bir rüya gibi Davidov'un boğuk, hafif iniltisini duymuşlardı. Ellerini havlu ile silerek mutfağa gelen doktorun kolları sıvalıydı. Sararmıştı ama sakin görünüyordu. Davidov'un arkadaşlarının hiç konuşmadan bakışlarıyla sordukları soruya ''Ümit kalmadı'' diye karşılık verdi. ''Benim burada yapabileceğim bir şey yok. Şaşılacak ölçüde direniyor. Sakın onu yerinden kımıldatmayın. Yattığı yerde dursun, el sürmeyin. Köyde buz varsa, hoş, buz da artık bir şeye yaramaz ya. Yalnız yaralının yanında daima birini bulundurun.'' Doktorun arkasından Razmyetnov ile Maydanikov çıktı. Razmyetnov'un dudakları titriyordu. Anlamını kaybetmiş donuk bakışı mutfakta oradan oraya dolaşıyordu. Sanki orada birbirlerine girmiş, sabırsızlıkla bekleyen köylüleri görmüyordu. Maydanikov başını önüne eğmiş olarak yürüyordu. Şakaklarındaki damarlar kabarmıştı. Alnındaki ve burnunun hemen üst tarafındaki çizgiler sanki birer yara iziymiş gibi kıpkırmızı olmuştu. Maydanikov'dan başka herkes kapıya çıktı. Sonra kalabalık dağıldı. Gelenlerin çoğu evlerine dönmüştü. Razmyetnov göğsüyle çite abanmış, başını aşağı doğru sarkıtmıştı. Sırtındaki adelelerin dalga dalga sarsılmasından başka hiçbir şey ağladığını belli etmiyordu. İhtiyar Şali ise çılgın bir öfke içindeymiş gibi yana doğru eğilmiş, meşeden bir direği sarsıp duruyordu. Demko Uşakov ambarın duvarına tıpkı kabahat işlemiş bir öğrenci gibi sımsıkı yapışmıştı. Tırnağı ile yağmurlardan solmuş badanayı kazıyıp duruyor, gözlerinden yağmur gibi dökülen yaşları silmeye bile ihtiyaç duymuyordu. Her biri dostlarının artık yok olunuşunu ayrı bir şekilde duyuyordu ama başlarına gelen bu büyük felaket hepsinin erkekçe duygularını aynı şekilde yaralamıştı. Davidov gözlerini hayata o gece yumdu. Ölmeden biraz önce bir ara kendine geldi. Başucunda oturan Şukar dedeye şöyle bir baktıktan sonra nefesi tıkana tıkana ''Ne ağlıyorsun ihtiyar?'' diye söylendi. O anda ağzından kanla karışık bir köpük fışkırdı. Bunun üzerine bir iki kere yutkunabilmek için bütün vücudunu kasan bir iki hareket yaptı. Kanı çekilmiş bembeyaz yanağını yastığa gömerek sözünü güç bela bitirdi. Ağlamaya değmez. Bunu söyledikten sonra gülümsemeye bile çalıştı. Sonra güçlükle, ağır ağır, uzun bir inleyişle gerildi ve birden sesi kesiliverdi. Candan sevilen Davidov'la Nagulnov'un ölüm şarkısını, don kıyılarındaki bülbüller, yeşermeye yüz tutmuş buğday başaklarının hafif fışırtıları, bir de Gramyaçin tepelerinden, bilinmeyen bir yerden çıkan atsız bir derenin şırıldayan suları söylediler. İşte o kadar. Aradan iki ay geçmişti. Gramyaçi log'un üzerinden gene bulutlar kayıp gidiyordu. Yalnız şimdi o sıcak yaz ayları boyunca rengi solmuş olan göklerin, ta yukarılarında sonbaharın artık yakın olduğunu haber veren kalın, dolgun bulutlar gezinmekteydi. Gramyaçi deresinin kenarındaki kavak ağaçlarının yaprakları da, kızıla çalan altın rengine bürünmüş Gramyaçi deresinin suyu da daha durgun, daha soğuk olmuştu. Köyün meydanında, okula yakın bir yere gömülmüş olan Davidov ile Nagulnov'un mezarlarında ise, sonbaharın hiç de cömert olmayan güneşinin okşadığı açık yeşil yosunlar belirmişti. Gene de Ağustos yağmurlarından sonra mezarların biraz ilerisinde çıkmış olan üç gün doğdu, her şeye rağmen boy atmış sapları hemen hemen yarıya kadar yükselmişti. Şimdi hafif bir rüzgar esince hafif hafif sallanıyorlardı. İki ayda Gramyaçi köprülerinin altından çok sular akmış, köyde çok şey değişmişti. Şukar dede arkadaşlarını toprağa verdikten sonra gözle görünür ölçüde çökmüş, tanınmayacak bir hale gelmiş, insanlardan kaçar olmuştu. Artık gevezeliği de bırakmıştı. Gözleri ise şimdi eskisine göre çok daha sık yaşlanıyordu. Cenaze töreninden sonra tam 4 gün yataktan kalkmamış, kalktığında ise ihtiyar karısı ağzının hafifçe bir yana çekildiğini, bütün yüzünün de sanki hafifçe sola çevrilmiş olduğunu fark etmişti. Bunu fark edince de korku ile ellerini açmış ve hızla iki yanına indirerek ''Ne oldu sana böyle?'' diye bağırmıştı. Şukar dede dudaklarının sol ucundan süzülen tükrüğünü avcı ile silerek hafif peltekleşmiş diliyle ama gene de sakin sakin karşılık vermişti. ''Bir şey olmadı, önemli değil. Gördün ya ne gençler toprağa yattı. Benim dinlenme sıram ise çoktan geldi de geçti bile. Anlaşıldı mı?'' Ama ağır ağır sofraya doğru yürümeye başladığı zaman sol ayağını da sürüklediği anlaşıldı. Sigarasını sarmak için sol elini de 1000 güçlükle kaldırmıştı. Bunun üzerine Şukar dede bir türlü söz dinletemediği eline hayretle bakarak ''Anlaşıldı, demek o kahrolasıca felç bana da oyun etti koca karı.'' dedi. ''Başka türlü olamaz. Hay Allah, zaten hiç eskisi gibi değilim artık.'' Ama bir hafta geçtikten sonra biraz kuvvetlenmiş adımlarını daha cesaretle, kendisine daha çok güvenerek atmaya başlamıştı. Ne var ki arabacılık etmekten artık kesinlikle vazgeçmişti. Bu düşüncesini de kolhoz idare binasına giderek yeni kolhoz başkanı Kondrat Maydannikov'a şöyle açıklamıştı. ''Arabacılık ede ede ömrümü tükettim. Kondratuşkacığım, sen bilirsin. Bundan böyle artık taylarla baş edemeyeceğim.'' Maydannikov, ''Biz zaten Razmiyetnov'la birlikte seni düşündük.'' dedi diye karşılık vermişti. ''Sana bizim dükkanın gece bekçiliğini versek ne dersin ha? Kış için sıcacık bir kulübe yaptırırız. İçine dökme demirden bir soba koyar, bir de oturacak yer yaparız. Sonra kış için içi kürklü bir gocuk, bir kaftan, bir çift de içi keçe kaplı çizme veririz. Rahat etmez misin ha? Üstelik para da vereceğiz sana. İş desen hafif, zor bir şey değil.'' ''En önemlisi bir görevin olacak. Nasıl? İşine geliyor mu bunlar?'' ''Allah senden razı olsun. Bu iş tam bana göre. Benim gibi bir ihtiyarı unutmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Zaten geceleri evde de olsam uyuyamıyorum ki. Gözümü bile kırpamıyorum. Bizim çocukları özleyip dururum Kondratuşka. Eskiden de zaten fazla uyuyamazdım ya. Şimdi büsbütün gözüme uyku girmez oldu. Neyse ben gidip bizim taylarla vedalaşayım bari. Oradan da eve gideyim. Taylara kim bakacak peki? O işi kime vereceksiniz? İhtiyar Beşlebova. Ha bak o da ihtiyar ama kuvvetli adamdır. Bana gelince artık iyiden iyiye yıprandım. Makaruşka ile Davidov'un ölümü bütün içimdeki ateşi söndürüverdi. Onlar sağ olsaydı belki daha 1-2 yıl ömrümü sürüklerdim. Ama onlar olmayınca dünyanın da benim için ne tadı kaldı ne tuzu. Boşu boşuna ömür sürüklemek canımı sıkıyor artık. Şukar dede bu sözleri hüzünle söylerken eski kasketiyle gözlerini silip duruyordu. O günün gecesi bekçilik etmeye başladı. Davidov ile Nagunov'un parmaklıkla çevrili mezarları biraz ileride köy dükkanının karşısındaydı. Şukar dede bekçilik etmeye başladığının ertesi günü eline bir keser bir de testere alarak mezarların parmaklığının ta yanında küçük bir bank yaptı. Ondan sonra bütün gecelerini bankın üzerinde geçirmeye başladı. Razmiyetnova, sevgili çocuklarıma biraz daha yakın olmak istiyorum diyordu. Hem onlar yanlarında olduğum için daha rahat yatarlar, o kadar üzüntü duymazlar. Hem ben böylece gecelerimi daha sıkıntısız geçiririm. Ömrümde hiç çocuğum olmadı benim, Andriyashenka. Gel gelelim onları yitirince 2 oğlumu birden yitirmiş gibi oldum. O Allah'ın belası yüreğim yok mu? Gece gündüz sızlar durur, bir türlü rahat vermiyor bana. Hücrenin yeni sekreteri olan Razmiyetnov endişelerini Maydannikov'la paylaşıyordu. Farkında mısın Kondrat? Son zamanlarda bizim Şukar dede o kadar çöktü ki çocukların ölümü üzerine kendini derde kaptırdı. Bambaşka bir insan oldu. İnsanlıktan çıktı sanki. Bana öyle geliyor ki yakında bizim ihtiyarcık da ölecek. Daha şimdiden başı sallanmaya başladı, elleri de kararıyor. Vallahi bizi üzüntülere boğacak. İhtiyar buna öyle bir alıştık ki o da giderse köyde büyük bir boşluk olacak. Günler gittikçe kısalıyor, hava gittikçe daha temiz, daha pırıl pırıl oluyordu. Rüzgar artık mezarlara doğru bozkırdan acı bir pelin kokusu değil, köyün dışındaki harman yerlerinden yeni öğütülmüş buğdayın kokusunu getiriyordu. Buğday öğütürlerken Şukar daha neşeli olurdu. Harman yerlerinden öğütme makinelerinin gürültüleri gecenin geç saatlerine kadar duyuluyordu. Dövenlerdeki çakmak tozlanmış bastırılmış toprağın üzerine tok bir sesle indiği, uzaktan uzağa insanların hayvanlara bağırdıkları atların çıkardığı sesler köyde bile duyuluyordu. Sonra bütün sesler diniyordu. Şimdi geceler daha uzun, daha karanlık olmuştu. Dövenler susunca gecenin karanlığında duyulan sesler de bambaşkaydı. Kömür gibi kapkara göklerde turnaların inleyişi, hüzünlü seslenişleri, yaban kazlarının boğuk gakgakları, bir de yaban ördeklerinin kanat çırpışları.